Ayrım 23, Romanov Komplosu, Glenn Mead, sayfa 289. 63. Kısım, Moskova. St. Petersburg'dan gelen gece treni o sabah saat 10'u biraz geçe bir buhar bulutu ve bir fren cayırtısı içinde istasyona girdi. Andreev trenden inip kalabalık Moskova garını gözleriyle taradı. Bazılarının üzerinde kızıl bayraklar gerili yaldızlı imparatorluk kartalları duvarları süslüyordu. Peronlar ellerinde bohçalarla bekleşen pejmürde kılıklı ve mutsuz ifadeli köylülerle doluydu. Çeka önlemi ya da kontrol noktası göremedi. Kasketini gözlerinin üzerine indirip gemici torbası da omzuna vururken şimdilik iyi gidiyor diye söylendi. Lydia'nın kolunu tuttu, garın giriş kapılarından geçip atlı arabalarla ve motorlu taksilerle dolu kalabalık caddeye vardılar. Sonra da karşı kaldırıma ulaşıp kasvetli bir birahanede kendilerine pencere kenarında bir masa buldular. Koca salon demiryolu işçileriyle ve yolcularla tıka basa doluydu ve kalabalığın içinde nöbetten yeni çıkmış birkaç askere de rastlanıyordu. Menüdeki tek yemek at etinden yapılmış, yanına siyah ekmek dilimlenmiş sulu bir güveçti. İkisi için birer güveç, kendine bir bira, Lydia'ya da bir çay ısmarladı. Asık suratlı garson nihayet siparişlerini getirince birasından bir yudum aldı ve Lydia'nın dalgın olduğunu gördü. ''Neyin var?'' ''Durdurulmadan, belgelerimizi göstermek zorunda kalmadan buralara kadar gelebilmemiz bir mucize.'' ''Düşen uçağı görmemiş olmaları imkansız. Teknisyen canlı kurtulduysa şimdiye kadar çoktan ötmüştür. Bu da bizi arıyorlar anlamına gelir. En azından teknisyen planlarımızdan habersizdi. Ama Muromets gibi büyük bir uçağın düşmesi kuşkulanmalarına neden olacak. Kolun nasıl?''
''Dayanılır gibi.''
Dirseğinden aşağısı sargılı koluna dokundu. Yanan uçak parçaları kolunda bir karışlık bir bölgeyi kavurmuştu. Onun dışında hiçbir şeyi yoktu. St. Petersburg'a vardıklarında Andreev yarayı eczaneden aldı, biraz alkolle, tentürdiyotla temizleyip gazlı bezle pansuman yapmıştı. Ama genç kadının kolu hala zonkluyor, kendini bitkin hissetmesine neden oluyordu. Son 36 saatte çok az uyuyabilmişler, bu sürenin yaklaşık yarısını da St. Petersburg'dan kalkan aşırı kalabalık trende geçirmişlerdi. Leş kokan tuvaletler bile doluydu ve tuvalete girmek için içeride oturanlara yalvarmak gerekiyordu. Lydia bütün geceyi trenin Çeka tarafından durdurulup aranacağı korkusuyla geçirmişti. Birahane yemeğinin tadı felaketti. Lydia at eti yemek fikrini kabullenmekte bile zorlanıyordu ve genç kadın tabağını itti, pencerenin dışındaki manzaraya döndü. Saçma bir şey, iç savaşın pençesindeki Moskova normal görünüyordu. Tramvaylar çalışıyordu, sinemalar açıktı ve hemen yakındaki elektrik direğine Bolşoy Tiyatrosu'nun akşam gösterisinin ilanı asılmıştı. Ne var ki daha yakından bakınca binalardaki kurşun izlerini ve gelip geçenlerin asık yüzlerini görmemek imkansızdı. Bira salonunda ya da sokaktaki herkes dayanma gücünün sınırında, baskı altında görünüyordu. Hala açık bir dükkanın önünde uzun kuyruklar vardı. İnsanların çoğu pejmürde kılıklıydı. Kadınlardan bazılarının kucağında bebekler vardı. Kimilerinin çocuklarıysa analarının eteğine yapışmıştı. Andreev yemeğini bitirmeden ayaklandı. Biraz ötede pansiyonların sıralandığı bir sokak olacak. Bir oda bulup bundan sonraki adımlarımızı kararlaştıralım. Odessa pansiyonunun duvarındaki levha konforlu, iyi döşenmiş ve kullanım suyu olan odalar diyordu. Ama aslında sefil binanın acilen boyanması, sigara dumanından iyice sararmış tavanların da temizlenmesi gerekiyordu. Onları karşılayan pansiyon sahibi ağzı vodka kokan, yanakları sihirli, yaşlı bir kadındı. Önlerine düştü, merdivenden tırmanıp leş gibi bir koridordan geçerek iki sarsak iskemle ve yağlı bir dolapla döşenmiş pis bir odaya girdiler. Yıkanmamış camlardan uzaktaki Aziz Vasil'in yaldızlı kubbelerini ve Kremlin'in kırmızı duvarlarını görmek mümkündü.
''Gecesi bir ruble, temiz çarşaf isterseniz daha fazla, ödeme peşin.''
Lydia irkildi. Kar yolanın üzerinde battaniye yoktu, zemin çıplaktı ve duvardaki kağıtlar soyulmuş, nemli şeritler halinde sarkıyordu. Pis pencerenin altında böceklerin resmi geçit yaptıklarını fark etti. Teşekkürler, temiz çarşaf da istiyoruz.
Ortak banyo koridorun sonunda, haberiniz olsun. Bolşevikler gece ondan sonra sokağa çıkma yasağı ilan etti. Üstelik elektrik de sık sık kesiliyor. Onun için bir mum bulup hazırlıklı olun.
Kadın bir banyo enkazı gösterdi. Ardından Yuri ödemeyi yapmadan temiz çarşaflarını verdikten sonra çekip gitti. Genç adam Lydia'ya dönüp, "Pek evimiz denemez ama dilencilerin seçme hakkı yoktur," dedi. "Dur da şu koluna bir bakayım." Genç kadın yatağın kenarına oturunca pansumanını açtı. Çantasından alkol, tentürdiyot ve gazlı bez çıkarıp işe koyuldu. "Gerçekten de savaşlarda bulundun değil mi? Kurşunlar yedin, şimdi de bu. Pek genç bir kadına uygun bir hayat değil."
"Sana bir sır vereyim mi? Cumhuriyetçilere katılmaya karar verdiğimde bir avuç kadın gönüllüyle birlikte kuryelikle görevlendirildim. İşimiz İngiliz mevzilerinin gerisine cephane ve mesaj taşımaktı. Ömrümde hiç o kadar korkmadım. Ölüm sanki yanımdan ayrılmayan bir yoldaşım gibiydi. Ama en tuhafı neydi biliyor musun? Kendimi hiç o kadar canlı da hissetmedim. Her dakikasını sevdim. Bir günde bütün hayatımdan çok daha fazlasını yaşadım. Yaşamak gerçek oldu, tehlikeli ve heyecanlı oldu. Asla yeter demedim."
"Uyuşturucu gibi mi?"
"Evet, bazen. Tehlikede olduğum zaman ölümle göz göze geldiğimi hissettiğimde içimde en tuhaf duyguları yaşardım. Sanki uzanıp elini tutmak istiyormuşum gibi. Sana da tuhaf gelmiyor mu?"
Andreev başını salladı. Lydia'nın pansumanını tamamladı. "Babamın bana okuduğu bir şeyi anlatmasını hatırlıyorum da, gerçekten yaşayanlar her an tehlikenin kenarındadır gibi bir şeydi."
"Babanla yakın mıydınız?"
"Yakından da öte. Askere gitme yaşını çoktan aşmış olmasına rağmen cephede hekim kıtlığı nedeniyle savaşın ilk 3 ayında celp gelmişti. Bir ay sonra zehirli gaz etkisinde kalıp harp mağlulü olarak eve gönderildi. Ölürken Nina ile yanındaydık."
Genç kadın zümrüt yeşili gözlerini Yuri'ye dikip baktı. "Bana babanla kendini anlat."
Sorusu Andreev'i hazırlıksız yakalamıştı. "Annem öldüğünde 6 yaşındaydım. St. Petersburg bir grip salgınına yakalanmıştı. Babam annemin ölümüyle yıkıldı. Ona tapardı, anlıyor musun? Ben de öyle. Acısını bu kadar keskinleştiren doktor olmasıydı. İşi hayat kurtarmaktı. Oysa annemi kurtaramamıştı."
"Baban için korkunç bir duygu olmalı."
"Annemin ölümünden sonra uzunca bir süre geceleri odasında ağladığını duydum. Umutsuzdu, teselli edilir halde değildi. Kısa süre sonra eşyalarımı toplayıp beni bir süreliğine Moskova'daki akrabaların yanına gönderdi. Bunun sadece beni korumak için olduğunu, onu böylesine yıkılmış görmemi istemediğini neden sonra anladım."
Gözlerini kaçırmadan Lydia'ya baktı.
"Peronda el sallayışı hala gözlerimin önünde. Akrabalara gitmek için yola çıktığım o gece trenin düdüğünü de hiç unutamadım. O ses peşimi hiç bırakmadı. Bana durmadan ikimizin de ne kadar yalnız olduğunu hatırlatır gibi."
"Oysa hayat bu, öyle değil mi? Bozuk bir yapboz gibi. Nasılsa hep bir parçası eksiktir." "Peki sonra bir daha evlenemedi mi?"
"Bana sorarsan evlenmeliydi. Hayatında bir kadının sevgilisine ihtiyacı olan erkeklerdendi. Oysa o kendini işine verdi. Acısını unutmak için bazen çok fazla içiyordu."
Anılarını silkelemek istermiş gibi ayağa kalktı ve ceketine uzandı.
"Fazla dikkat çekmeden Yekaterinburg'a ulaşmanın bir yolunu düşünmemiz gerek."
"Nasıl yapacağız o dediğini?"
Genç adam gülümsedi. "Sanırım seni eski bir dostumla tanıştırmanın zamanı geldi." 64. Kısım. Transsibirya tren istasyonunun yakınındaki viran sokak Moskova'nın en işlek rehincilerinden bazılarını barındırıyordu. Dükkanın vitrininin üzerinden sarkan 3 toplu evrensel işaretin çok daha iyi günlere tanık olduğu kesindi. Yaldızlı boyası pul pul kabarmıştı. Vitrin paslı demir parmaklıklarla korunuyordu. Ama ön kapının camındaki tahta dükkanın açık olduğunu müjdeliyordu. Andreev kapıyı itip peşinde Lydia ile içeriye girince başlarının üzerindeki çıngırak çaldı. Birlikte dapdaracık bir dükkana girdiler. Tavandan sarkan demirlere, kadife balo tuvaletlerinden işbaşı tulumlarına kadar sıra sıra giysiler asılmıştı. Cam vitrinlerde her cinsten kişisel eşya görülüyordu. Gözlükler, saatler, mücevher ve yüzükler, hatta bir de tahta bacak. Madeni kafes teliyle korunmuş tezgahın arkasında tel gözlük takmış bir adam oturuyordu. Bir elinde iki parmağının uçları yoktu. Geriye kalanların dondan büzüşmüş güdük uçları kararmıştı. Adamın üzerinde sigara külüyle kaplı koyu renk eski bir ceket vardı. Elindeki pertavsızla bir yüzük inceliyordu. Andreev ön vitrindeki yazı makinesi kaça diye sordu. Adam başını bile kaldırmadı.
50 ruble, daha aşağısı olmaz. Burada çöp satmıyoruz, tamam mı? O makine Amerikan malı, Remington. Bütün makinelerin şahı.
Andreev gülümsedi. Sıkı pazarlığa başladın onbaşı Tarko. Adam başını kaldırdı, kuyumcu pertavsızını elinden düşürdü, ağzı açılıp öyle kaldı.
Eğer yoksa,
yüzbaşı Andreev, burada ne arıyorsun? Yuri ön kapıyı kilitleyen çelik sürgüyü itip camdaki tahtayı kapalı yazısı okunacak gibi çevirdi. Yardımına ihtiyacım var, rahatça konuşabilir miyiz? Tarku tezgahın arkasından dolanıp çıktı, Yuri'nin elini coşkuyla sıktı.
Seni bir daha görmekten umudu kesmiştim yüzbaşı. Tam zamanında geldin. Genellikle arka tarafta çalışıyorum ama patronum bir iş için gitti.
Yuri Lidya'yı işaret etti. Bir hanım dostum, adı önemli değil.
Tabii sen nasıl diyorsan.
Başını eğerek Lidya'yı selamladı.
Memnun oldum madam.
Yuri'nin sırtına vurdu.
Bunu kutlamamız gerek. Burnunu kanatacak bir şişe Ukrayna vodkası var. Bir içki alır mısın? Mutlaka içmelisin.
Masanın çekmecesinden vodka şişesini çıkarır, mendiliyle üç küçük kadehi siler ve ağızlarına kadar doldururken sokağın karşı tarafında bir tren perondan düdük çalarak ayrıldı. Tarku kadehleri dağıtıp kendininkini kaldırdı.
Şerefe, o güç budalası Lenin'in cehennemde yanması için. Bize ekmek ve barış vaat etti ama açlık ve iç savaş gördük.
Yuri bir dikişte boşalttığı kadehini tezgahın üzerine vurdu ve çevresine karma karışık dükkana baktı. ''Bugünlerde hayatla aran nasıl?''
''Birlikte çektiklerimizden çok daha iyi yüzbaşı ve büyük kent Kiev'den çok daha güvenli. Burada saklanmak çok daha kolay. Kimseye görünmemeye çalışıyorum.''
''İşler nasıl?''
''Avucu kaşınan tek kollu jokeyinki gibi. Bugünlerde herkes bir şey için nakit bulundurmak istiyor.''
Kendi kadehini doldurdu.
''Birbirimizden ayrıldıktan sonra neler oldu? Aileni bulabildin mi?''
''Anlatmamı bekleme, fazlasıyla karmaşık bir öykü. Bana yardım edebilecek misin Abraham?''
''Eski bir yoldaş için ne gerekiyorsa yaparım, özellikle senin için.''
Lidya'ya döndü.
''Yahudi dostlarımdan ödünç bir ifadeyle bu adam gerçek bir mensch, yani onurlu adam. Aslarını hep kollamıştır. Bir içki daha madam, tek ayak üstünde yürüyen bir ayı görülmemiştir.''
Şişeyi kaldırırken Lidya elini kadehinin üzerine koydu.
İçersem kendimi yerde bulurum. En azından temizdir. Daha bu sabah süpürdüm yüzbaşı.
Yuri kadehini uzattı. Dolunca vitrinin yanına gitti. Bir şeyler düşünerek tren raylarına daldı. Bir dizi hayvan vagonuna kamyonlardan ve at arabalarından malzeme yükleniyor. Kızıllar oradan oraya koşturuyordu. Bugünlerde trenler zamanında kalkıyor mu?
Aşağı yukarı. Kızıllar greve giden birkaç demiryolu işçisini kurşuna dizince aksamalar da ortadan kalktı. Tuhaf değil mi? Lenin'in iktidara gelmesini sağlamak için bir zamanlar aynı demiryolu işçilerini greve çağırmışlardı.
Ural trenleri de öyle mi? Tarko omuz silkti ve gelip vitrinin başına Yuri'nin yanına dikildi.
Belli olmuyor. Transsibirya yolcu trenleri zaman zaman gecikir. Bugünlerde askeri takviye trenleriyle hastane malzemesi ve silah yüklü trenlerin önceliği var. Troçki'nin emriyle doğuda beyazlara karşı güç durumda olan birliklere takviye götürmek için her gece hareket ediyorlar. Sakın davaya yardım etmek için oraya gitmek istediğini söyleme bana.
Kim bilir, belki.
Öyleyse yalnız değilsin. Çar'ın tutuklanmasından beri gönüllüler Urallara akın ediyor. İmparatorlarının yanında olmak isteyen küçük yaşlı hanımlar, soylular, din adamları. Saçmalık biliyorum, Çar'ın işi bitik.
Yuri vodkasını yutup, asker trenleri saat kaçta hareket ediyor?
Genellikle akşamları, ondan sonra. Neden sordun?
Yuri bir süre düşündü, vodkasını bitirip kadehini tezgahın üzerine vurdu. ''Ne kadar az şey bilirsen senin için o kadar iyi olur Abraham.''
Nasıl istersen.
Yuri gözlerini giysi raflarında gezdirdi. Elinde kıyafet konusunda bir şeyler var mı?
Şaka mı ediyorsun? Arka taraftaki malzemeyle Moskova'nın yarısını giydirirsin.
Değişikliğe ihtiyacım var. Hanımın da, ama her şeyden önce şu yazı makinesini ödünç alacağım. Bana 20 dakika ve biraz kağıt verebilir misin?
Kağıt mı? Ne için?
Makinede yazılacak önemli bir mektubum var. 65. kısım. Dükkanın arka tarafındaki depo giysilerle, ambalaj kolileriyle ve yine kişisel eşyayla dolu cam vitrinlerle tıkış tıkıştı. Tarku Remington yazı makinesini getirip bir yazı masasının üzerine yerleştirdi. Parşömenlerle ve kahverengi zarflarla dolu bir çekmeceyi karıştırdı.
Hanım ne olacak?
Bak bakalım ona göre yeni elbise bulabilecek misin? Neyin uygun olacağını o söyler sana. Masanın üzerine bir deste ruble koydu. Zahmetlerinin karşılığı, zor günlerden geçiyoruz.
Tarku para destesini itti. Senden para alamam, üstelik zahmet falan da değil, hemen dönerim.
Depodan çıkarken Yuri de makineye bir kağıt takıyordu. Alnı bir an düşünceyle karıştı, sonra klavyeye girişmeye koyuldu. İşi bitince kağıdı silindirden çıkarıp bir zarfa yerleştirdi. Ayağa kalktığı sırada elinde vodka şişesiyle Tarku geldi.
''Bitti mi? Bir fırt daha çekelim mi?''
''Benim için yeterli, yoksa dizlerimin üzerine çökerim. Siz ikiniz elbise konusunu hallettiniz mi?''
''Kadınlar nasıldır bilirsin, elbise konusunda hiç aceleye gelmezler. Kendi boyuna uygun bir şeyler bulmaya çalışıyor. Arkadaşım demiştin değil mi?''
''Evet.'' dedikten sonra daha fazla ayrıntıya girmedi. Zarfı pantolon cebine yerleştirip erkek giysilerinin bulunduğu raflara doğru yürüdü. Koyu renkli bir deri ceket görüp denedi. ''Bana tam sanki deri bir kasketin de var mı?''
Tarku şapka yığınının ardından bir kasket buldu, kolunun yenine vurarak tozunu silkeleyip Yuri'ye uzattı. ''Şuna bir dene.''
Köşede bir ayna vardı ve Yuri ceketi sırtına geçirip kasketi de başına oturttu ve aynadaki görüntüsünü seyretti. Değişiklik şaşırtıcıydı. Görüntüsündeki dondurucu kibir Tarku'nun bile daha iyi görebilmek için gerilemesine neden oldu.
Kim olduğunu bilmesen kendini Çeka diye yutturabilirdin.
Bunu iltifat olarak alıyorum.
Hepsinde aynı hava var, anlıyor musun? Somurtkan bir kibir, o yan bakış insana kalp krizi bile geçirtebilir.
Yuri'nin gözü cam vitrinlerden birinin içindeki gümüş bir madalyonla zincire takıldı. Bir bakabilir miyim?
Tarku anahtarla vitrini açıp madalyonu uzattı. Güzel bir parça, bir avukatın karısına aitti. Ülkeden kaçmadan önce rehine vermişti.
Yuri madalyonu havaya atıp tutarken gülümsüyordu.
Buna ne istiyorsun?
Yüzbaşı için 10 rubleden fazlasını kabul edemem.
Kendini kazıklıyorsun, sana 20 vereceğim, yoksa duygularımla oynadığını düşünürüm.
Pekala, istersen üzerine bir şeyler bile kazıyabilirim, 1 dakikadan fazla sürmez.
Harika, şimdi son bir şeye daha ihtiyacım var. İçi alet dolu bir torba.
Tramvaylar adam almayacak kadar dolu olduğundan pansiyona yürüyerek dönmeye karar verdiler. Yuri'nin üzerinde deri ceketle kasket, omuzunda da içi aletlerle dolu kirli bir bez torba vardı. Lydia ise yepyeni bir lacivert köylü eteği ve krem renkli bir gömlek giymiş, saçlarını başörtüsünün altında bağlamıştı. Moskova ırmağının üzerinden geçerlerken ağaçların altında durdular ve Yuri taş banka yaslandı.
Lydia, Tarku'ya gerçekten güveniyor musun diye sordu.
Genç adam bir sigara yakıp çevresindeki manzaraya baktı. Tanıdığım çoğu insandan daha fazla. Bana hep sadık kalmıştır. Üstelik kızıllardan da nefret eder.
Lydia, Yuri'nin deri ceketiyle kasketini gören herkesin yüzündeki dehşet ifadesini fark etti.
''Bunları giymenden hoşlanıp hoşlanmadığıma karar veremedim. İnsanlar sadece görüntünden ürküyorlar.''
''Hoşlanmak zorunda değilsin. Korkmaları Çeka'ya benzediğim için. Her zaman deri giydiklerini bilmiyor muydun?''
''Diğerlerinden farklı olmak için güçlerini vurguluyor.''
''Kesinlikle ve bu da kendi yararımıza kullanabileceğimiz bir güç. Burada bekle.''
Sigarasını bastırdı, karşı kaldırıma geçip zerzevat satan yaşlı bir kadına yaklaştı. Tuhaf şey, kadın Yuri'nin aldığı bir avuç patatesi pis bir gazete kağıdına sarıyordu. Tezgahının üzerinde yağlı kağıda sarılı tek tek zambakları görünce Yuri içindeki sesi dinleyip bir de çiçek aldı. Geri geldi ve çiçeği Lydia'ya uzattı. Genç kadın çiçeği alırken bu da ne için diye sordu.
Beni hatırlaman için bir şey.
Lydia gerçekten duygulanarak gülümsedi, çiçeği kokladı. Çok iyisin ama beni şaşırtan patatesler.
Sana bir güveç pişireceğim sanıyorsan fena halde yanılıyorsun.
Tanıdığından beri ilk kez bir kahkaha atan Lydia birden bambaşka birisi oluvermişti. Genç kadına ne işe yaradıklarını göstereceğim sana. Bakarsın bu numara bir gün işine yarar. Pansiyona varınca doğruca odalarına çıktılar. Yuri patateslerden birini eline aldı ve cebinden çıkardığı çakıyı açtı. İkisini masanın üzerine yan yana bıraktı. Tarku'nun her dakika Urallara hareket eden asker ve malzeme vagonları hakkında söylediklerini düşündüm de, Yekaterinburg'a giden trenlerden birine binmeye çalışacağız.
İyi ama biz asker değiliz ki.
Yuri cebinden zarfı çıkardı, içindeki kağıdı çıkarıp Lydia'ya gösterdi.
Biraz tarihle sorun olmaz, oku şunu.
Genç kadın elindeki kağıdı yüksek sesle okudu. Bütün ilgililere... İş bu mektubun hamili Nikolay Kuris en yüksek çeka talimatı gereğince görevlendirilmiştir. Rütbe ve görevleri ne olursa olsun tüm askeri ve sivil personel ona elinden geldiğince yardım etmekle yükümlüdür. İmza Vladimir Lenin. Mektubun altında gösterişli bir de imza vardı.
Yuri trene bununla bineceğiz dedi.
Lydia bir an yüzünde son derece ciddi bir ifadeyle ona baktı. Ardından dudakları muzip bir tebessümle büküldü.
''Oldukça etkileyici, hilekar bir adamsın. Tamam da bir şey unutmadın mı? Altında resmi mühür yok.''
Yuri elindeki patatesi gösterdi.
''O mühür de basılmak üzere, seyret şimdi.''
Çakıyla patatesi ortadan ikiye böldü. Parçalardan birini alıp üzerindeki fazla nemi yatağın çarşafıyla sildi. Cebinden üzeri kırmızı bakanlık mühürlü terhis emrini çıkardı. Kağıdı masanın üzerine yaydı ve patatesin nemi silinmiş tarafını kırmızı mürekkepli mühür izinin üzerine yerleştirdi. Birkaç dakika boyunca bastırdı. Kaldırdığında patatesin çıplak yüzü kırmızı mürekkepli mühür görüntüsüne emmişti. Patatesi biraz önce yazı makinesinden çıkardığı kağıdın sağ alt köşesinin üzerine koyup görüntü kağıda geçinceye kadar bir dakika bekledi. Fransızların dediği gibi, voila, kuruduğunda tümüyle resmi görünecek, patatesin içindeki nişasta mürekkebi emiyor. Islak kırmızı mührü kurutmak için kağıdı elinde salladı. Bolşeviklerin usta oldukları bir konu varsa o da dehşet duygusunu körüklemektir. Bu kağıt okuyan herkesin ödünü koparacağı gibi o trene binmemizi de sağlayacak.
Bunun resmi bir belge gibi görüleceğinden gerçekten emin misin?
Altında Lenin'in imzasıyla kendi idam fermanımı gördüm. Onun için inan bana bu işimize yarayacak. Üstelik anneannemin dediği gibi her şey davranışına bağlı.
Yekaterinburg'a ne zaman hareket ediyoruz?
Bu gece ben Nina ile oğlumu gördükten sonra.
23. ayrımın sonu. Sayfa 300.